Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Günümüzde insanlık dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin su krizi olduğunu, bu bağlamda birçok yöntemin önerildiğini biliyoruz. Bugünkü sohbetimizde bu sorun ile mücadele yöntemlerinden biri, yani gri suyu kullanma ile tanışmak istiyoruz. Tatlı suları, yerüstü ve yeraltı suları korumak ve su temin etmek, gri suyu tekrar kullanmanın faydalarındandır. Gri su, kısacası foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık suya verilen addır. İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvaletlerdeki sifon veya sera gibi fazla rutubete ihtiyaç olan mekanlarda tekrar kullanılabilir. Diğer yandan bu yöntemle elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu yönde etkiler. Gri su, kentsel atık sularının %50 ila %80'ini oluşturuyor.
Gri su, tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır. Yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su, sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Bu alanda yapılan araştırmalarda günümüzde su sorunu yaşayan birçok ülkede bu yöntemin kullanıldığını ve önemli oranda bu sorunu giderilebileceği gösteriliyor. Maalesef ülkemiz İran'da dahil birçok ülkede en yaygın yanlışlardan biri, arıtılmış içme suyun, bağ bahçelerin sulaması ve tuvalet ve banyoların yıkanmasıdır. Zira bu ise başlı başına önemli oranda arıtılmış suyun boşuna tüketilmesine sebep oluyor. Halbuki bitkilerin sulaması veya tuvaletlerin sifonları için gri su gibi kaynakta kullanılabilir.
Evdeki bitkilerin sulaması ise gri suyun en güvenilir ve başlıca kullanılan alandır.
2010 yılında Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre soluma için gri suyun kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Buna ilaveten bazı ülkelerde ileri teknoloji ile banyo ve lavabolardaki gri su tekrar sifonlara geri yönlendirilerek kullanılmaktadır. Bu sistem su kullanım ve tüketim oranını %30'a kadar azaltabilir. Bazen de gri su evlerin ısıtma sisteminin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. Örneğin banyodaki gri suyun banyonun ısıtılması için kullanılması %60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Gri suyun siyah ve beyaz sudan farkı birçok ülkenin bu konu üzerine yatırım ve program yapmasına, su tasarrufu için bir çözüm olarak seçilmesine sebep olmuştur. Tabii ki gri suyun sağlığı ve hijyeni üzerinde oluşan hassasiyet ve kullanım alanı ise birçok ülkenin de bu konuda ve kullanım alanı ile ilgili katı kurallar uygulamasına neden oldu. Birçok ülke benzer atık suların kullanımını tamamen yasaklarken bazıları da bir takım kısıtlamalarla kullanılmasına izin veriyor. Örneğin İngiltere'de gri su kullanımına izin veriliyor. Vatandaşlar özel teknolojilerle bahçelerinin sulaması ve tuvaletler için gri su kullanabilirler. Su zengini bir ülke sayılan Kanada'da da vatandaşlar bazı tesislerle gri suyu çamaşır, sulama ve tuvalet için kullanabilirler. Bu arada yağmur sularında gri su kategorisine geldiğini belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Fakat Avustralya gibi su kullanımı konusunda en bilinen ülkedir. Öyle ki bazı vatandaşları banyo yapmak için de gri su kullanıyorlar. Japonya ise uzun yıllardan beri evlerde gri suyun tekrar sirkülasyonunu kullanıyor ve her geçen gün bu sistemi kullanan evlerin sayısı artıyor. Öyle ki 1969 yılında proje sayısı 18 iken 2010 yılında proje sayısı 104 projeye ulaştı. Arap ülkelerde ise su krizinin yoğunlaşarak yaşanması ve iklim değişikliği ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması özellikle tarım sektörü için arıtılmış atık suların daha fazla kullanılmasına yönelik isteği artırmaktadır. Bu bağlamda Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ise en büyük tüketiciler olarak biliyor ve tekrar kullanılan suların yaklaşık %75'ini oluşturuyorlar. Gri suların tüketilmesi için kullanılan sistemler az masraflı manuel sistemlerden yağ ve katı maddeleri arıtma kabiliyetine sahip olan ikinci arıtma aşamasına sahip yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Birinci arıtma sistemi atıkların çökmesini sağlayan birkaç tankerden oluşuyor. Böylece katı ve yağlı maddeler bir filtre yardımıyla temizlenirken gri su tarım sulama işlemi için hazır hale gelir. Bu sistem tamamen ekonomik ve tasarrufludur ve toprak altı damla sulama sisteminde kullanılıyor. Bu sistemde ikinci arıtma sisteminde ise daha fazla yağ ve katı madde temizlenir ve bu yüzden toprak altı ve toprak üstü sulama sistemindeki kullanılabilir.
Gri suyu arıtma sisteminin başarısı ona yapılan bakıma bağlıdır. Gri suyu arıtmak için takılan sistem, ev sahibi veya kullanan kurum sistemin bakım prosedürüne uygun olarak doğru kullanma ve bakımını da yapması gerekir. Kullanıcı sistemin her zaman doğru çalıştığından emin olmalı, bir hata veya sorun oluştuğunda ise en kısa zamanda çözülmesine çalışılmalıdır. Evsel atık suların kullanılması için önce mutfaktaki banyo ve lavabo atıkları için özel boru sistemi döşenmeli. Ardından bu sistemle iki aşamada yani çöktürme işlemleri ve su arıtma filtreleri kullanılarak söz konusu borulardaki gri su arıtılır. Tabii ki bu sistemin kullanılması hedefiyle bina inşaat sırasında gerekli borular ve tesisler döşenmeli veya banyo ve lavabo atık su boruları diğer bölgelerden ayrı tutulmalıdır. İlk bakışta gri su arıtma sisteminin döşenmesi ve kullanılmasının zor veya masraflı bir işlem olduğu düşünülebilir veya gri su konusunun yeni bir mesele olduğu için gerekli malzeme, edevat ve malzemeler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli bir bahane sayılmaz. Şimdiden evinizde gri suları biriktirip tekrar kullanabilirsiniz.
Bunu örnek verecek olursak, 1. Evin bir köşesine bir kova koyun ve evdeki saksıların altında biriken suları toplayıp tekrar saksıları sulamak için kullanabilirsiniz. Banyo, lavabo, sıcak su akana kadar açtığınız musluktaki soğuk suyu boşuna akıtmayın. Suyu bir kovada biriktirin ve daha sonraki işleriniz için kullanın. 3. Ufak tefek çamaşırları elinizde yıkıyorsanız kirli suyunu atmayın. Bu suyu tuvalet sifonunda kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin çıkış hortumunu gidere takmayın. Bu gri suyu tuvalet sifonu için kullanabilirsiniz. 5. Bol yağmurlu bölgede yaşıyorsanız su oluklarını unutmayın. Altına boş bir kova koyarak yağmurlu günlerde yağmur sularını toplayın ve evdeki saksılar ve tuvalet sifonları için bedava su kullanın. Unutmayalım ki arıtılmış su ile bahçe sulamak kıymetli suyu boşa akıtmaktır ve hatta arıtıldığı için bitkilerin ihtiyacı olan mikroorganizmalardan yoksun olduğundan bitkilere pek de faydalı olamaz. Bazı geçici ekolojik ölçeklere rağmen gri suyun tekrar kullanılması birçok çevre sorunu için en uygun çözümdür ve hatta yakın gelecekte temelli bir çözüm yolu bile sayılacaktır.
Acaba gri suyu tekrar kullanmak güvenli midir? Evet, hali hazırda Amerika'da 8 milyon gri su kullanım sisteminden 22 milyon kişi yararlanıyor. Son 60 yılda 1 trilyon kullanıcıdan şimdiye kadar tek bir şikayet veya hastalığın geçmesine dair bir kanıt bile mevcut değil. Yine de unutmamak gerekir ki gri su asla ve asla içilmemeli. Bu su bitkiler üzerine püskürtülmek için hiç uygun değil. Zira bitkilerin sağlığı ve hijyeni için uygun değil. Diğer yandan gri suyu depolamamak gerekir. Gri sular arasında daha kaliteli, bitkilerin sulaması için veya kısa süreli depolanmasında bir sakınca olmayan su yağmur suyudur. Sadece yağmur suyunun biriktirilmesi ve depolanması için daha ilkeli yöntemler gerekir. Böylece hali hazırda su kriziyle mücadele eden yerkürede yaşayanları daha yeşil bir gelecek bekleyebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Nakallık sanatında nakkalla seyirci arasında çok yakın bir ilişki ve bağ söz konusudur. Nakkal bazen öykünün ana akışına kendinden uydurduğu bazı cümleleri veya sahneleri ekler. Nakkal yine bazen öykünün ortasında bir şey söyler veya bir mizah yapar ya da o anda içinden ne geldiyse öyküye ekler.
Nakkallar genellikle kendi kafasında seyircinin ilgisini çekecek sahneleri yaratır. Nakkal, seyirciyi adım adım kafasında canlandırdığı sahneyi takip etmeye zorlar. Gerçekte nakkal, öykünün karakterlerini seyircisini canlandırır ve bunu yaparken de bazen çok abartır. Örneğin bir pehlivanın endamını başı göklere uzanacak kadar büyük yapar. Nakkalların hayal gücü yüksektir ve muhatabının kafasında istediği sahneleri canlandırmaya çalışır. Nakkal öykü boyunca seyirciyi kendi hayal gücünün peşinden sürükleyerek onu bu dünyadan sıyrılma ve kendi hayalinde benzer bir dünyayı inşa etme noktasına kadar götürür.
İran halk edebiyatının önde gelen araştırmacılarından Dr. Muhammed Cafer Mahcup şöyle diyor. Kim nakkal olmak istiyorsa ilkin yıllarca bu meslekle uğraşması ve seçtiği ustanın yanında büyük bir özenle çalışması gerekir. Nakkal olacak kimse aynı zamanda çok zeki olmalı ve halkın ondan bekledikleri şeyleri öğrenmesi ve ezberlemesi gerekir. Nakkal sanatına heyecan yaratacak ve seyircinin ilgisini çekecek kadar iyi kullanması gerekir.
Nakkallık sanatı bütün herkesin sahnede aynı şeyleri gördüğü başka sahnelere ve oyunlara benzemez. Seyircilerin her biri öyküyü kendine göre yorumlaması ve kafasında canlandırması gerekir. Nakkal asla seyircisine ders vermez veya zorla bir şeyi anlatmaya çalışmaz. Nakkal çok rahat bir şekilde bir konudan başka bir konuya geçer. Böylece seyircisini bir an kederliyken bir an neşelendirebilir. Nakkalın esas görevi insanları eğlendirmektir. Gerçi bu eğlendirmenin güdümlü olduğu da belirtilmelidir. Nakkal anlattığı her öyküden ahlaki ve milli sonuçlar çıkarır.
Bir nakkal ustasından bir cümlenin nasıl heyecan yaratacak şekilde anlatılması gerektiğini öğrenir. Nakkal sahnedeyken tüm dikkatini seyircisinin üzerinde odaklar. Nitekim usta bir nakkal bundan önce defalarca anlatılan bir öyküyü yeni gözükecek ve heyecan yaratacak şekilde anlatılabilir ve bu da onun ustalığıdır. Nakkalın her hareketi veya ses tonu belli bir amacın peşindedir. Örneğin nakkal öykü anlatırken birden ellerini birbirine çarpar. Bunun anlamı öyküde bir hadise yaşanmak üzere olduğudur ya da ayaklarını güçlü bir şekilde yere vurur ki bu da aniden bir olay yaşanacağı mesajını verir. Bazen ses tonunun acıklı bir hal alması çok üzücü bir hadisenin yaşanacağını simgeler. Nakkal öğrendiği sanatla birkaç öyküyü bir arada anlatır veya birkaç karakteri aynı zamanda da tanıtır. Nakkal bu işi seyirci karakterin değişeceğini anlamayacak şekilde büyük bir maharetle yapar.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallık ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın bir ineği olduğunu, ineğini kestiğini ancak işkembesini temizlerken işkembenin delik deşik olduğunu ve eşinden işkembeyi alıp çeşmeden su getirmesini istediğini, eşi bunu yapamayınca da evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağaranın büyük bir sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce çoban her gün bir koyun kesiyor, pişiriyor ve kendisi sürüyü otlatmak üzere götürüyor ve akşam mağaraya dönünce pişen eti yiyordu. Cüce kadının onun annesi yerine olmasını ve mağarada kalmasını kabul etti. Bir gün kadın çocuklarını özledi ve cüceden izin aldıktan sonra yanına biraz et aldı ve evinin yolunu tuttu. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kadın evine varınca kapıyı kapalı buldu. Bu yüzden çatıya çıktı ve içeri baktı. Kocası ve çocukları açlıktan halsiz ve bitkin bir şekilde yere serilmiş yatıyorlardı. Kestikleri ineğin eti bitmiş, evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı ve çocuklar açlıktan ölmek üzereydi. O sırada kadının küçük oğlu şöyle dedi: "Ey Rabbim, benim rızkımı ver." Kadın bunu duyunca yanında getirdiği pişmiş etten bir parça kopardı ve yukarıdan küçük oğlunun kucağına attı. İkinci oğlu eti görünce o da başını kaldırdı ve "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver." dedi. Kadın ikinci oğluna da bir parça et koparıp attı. Üçüncü kardeş de kardeşlerinin dualarının icabet edildiğini görünce "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver" diye seslendi. Kadın ona da bir parça et attı. Fakat kocası benzer bir talepte bulunduğunda kadın bu kez çatıdan bir kerpiç parçası kopardı ve kocasına fırlattı. Kocası ise "Ben bu rızıktan istemiyorum, bana da ötekilerin rızkından ver" diye seslendi.
Kadın çocuklarına seslendi ve kapıyı açmalarını söyledi. Çocuklar annelerinin sesini duyunca çok sevindi ve hemen kapıyı açtı. Kadın içeri girdi ve kocasına şöyle dedi: "Beni evden kovdun, ineğin etini de tek başına yedin, öyle mi? Bak kış geçti, ineğin eti bitti ama ben hala ayaktayım, ölmedim." Koca karısının hal hatırını ve neler yaptığını sordu. Kadın da macerayı anlattı ve onlara eşyalarını toplamalarını ve onunla gelmelerini istedi. Kadın evde ne varsa topladı. Kocasının sırtına yükledi ve ardından çocuklarının elini tuttu ve birlikte yola çıktı.
Aile uzun bir yol kat ettikten sonra mağaraya vardı ve muhteşem bir evi karşılarında gördüler. İçeride ne arzu edersen vardı. Üstelik ocakta büyük bir tencere kaynıyor ve içinde etler pişiyordu. Karı koca ve çocukları yerleştikten sonra güneş battı ve cüce sürüsüyle beraber mağaraya döndü. Develer, koyunlar, keçiler, inekler ve danalar ahırlarına geçtiler. Cüce de her zamanki gibi keçinin boynuzu üzerinden mağaraya indi. kadını ve kocasını ve çocuklarını görür görmez aşağı indi ve hepsine hoş geldin dedi.
Cüce çok iyi kalpli ve merhametliydi ve kadının kocasını, babası ve çocuklarını da kardeşleri gibi sevmeye başladı. Her gün çocukları yanına alıp sürüsüyle birlikte çöle götürüyordu. Karı koca da mağarada kalıp temizlik yapıyor ve yemek pişiriyordu. Bir süre böyle geçti ta ki bir gün cüce sürüsüyle döndükten sonra babasına gidip padişahın kızını kendisini istemesini söyledi. Baba bir şey demedi ama kendi kendine şu üstü başıyla nasıl padişahın sarayına gidip herhalde güzel olan kızını boyu bir karış kadar olan şu cüceyi istemeli diye düşündü. Zavallı adamın giyecek doğru düzgün kıyafeti de yoktu ama başka çaresi de yoktu. Cüce ondan bu işi yapmasını istemişti.
Baba başına bir sarık, beline de bir şal bağladı. Kente doğru yola çıktı. Kente vardığında padişahın sarayı ne tarafta diye sordu. Ama kimden sorduysa alaylı gülümsemelerle karşılaştı. Neyse, baba zar zor da olsa sarayı buldu ve kapısına geldi. Saray bekçileri kim olduğunu ve ne istediğini sordu. Baba, padişahın kızını istemeye geldiğini anlattı. Bekçiler hemen ona yol verdi ama esas amaçları biraz gülmek ve eğlenmekti. Baba sarayın içine girince içerideki bekçiler ona engel olmak istedi. Ama padişah onu görünce bekçilere adamı rahat bırakmalarını emretti. Padişah adamın dilenci olduğunu düşündü. Sarayda kimse babayı umursamadı ama padişah onu yanına çağırdı ve yanı başına oturttu. Sarayda herkes babayı kıskanmaya başladı. Fakat padişah babadan niçin geldiğini sorunca ve babası bu haliyle onun kızını istemeye geldiğini öğrenince herkesin gülmesi ve eğlenmesi için babayla alay etmeye karar verdi.
Padişah babaya kızını vereceğini ama bunun için bir şartı olduğunu babanın kendi evinin kapısından sarayın kapısına kadar bir dizi kara deve dizmesi, hepsinin yükünün de altın ve gümüş olması gerektiğini söyledi. Zavallı baba şartı kabul etti. Saraydan ayrılarak mağaraya döndü ve padişahın şartını da cüceye anlattı. Cüce buna çok sevindi ve şartı yerine getirmenin çok kolay olduğunu söyledi. Cüce bu sözlerin ardından hemen dizi kara develeri hazırladı ve hepsine de altın ve gümüş torbaları yükledi. İlk devenin dizginini de babasına verdi ve kendisi keçinin boynuzuna binerek develerin peşinden yola koyuldu. Birinci deve sarayı vardığında son deve daha mağaranın önünde duruyordu. Bekçiler padişaha haber verdi. Padişah da şaşırmıştı ve mecburen babayı içeri almalarını emretti. Fakat halk develeri altın ve gümüş yüklerine görünce üzeri yırtık pırtık yoksul bir adamın bunca malı serveti nereden getirdiğini merak etmeye başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Tarih yaprakları Hicri Şems'e 1357 yılının 29 Dey Cuma gününü gösterdiğinde Hüseyin-i Aşura üzerinden tam 40 gün geçiyordu. Erbayin gelmişti ancak o yılın Erbayin'e diğer yıllarınkinden daha farklıydı. Halk düzenli olarak şehitler için çeşitli merasimler düzenliyor. İslam İnkılabı'nın zaferi için şehit veriyordu. Tebriz, Kum, Yazd, Ahvaz ve diğer kentlerde Erbayinler Tahran halkının 17 şehriver kanlı kıyamına dek devam ediyordu. Nihayetinde akan bu kanlar meyvesini verdi ve o yerin Hüseyin-i Erbayin münasebetinden 3 gün önce Şah İran'dan kaçmıştı. O günlerde her yerde bambaşka havalar esiyordu. Hatta Tahran'ın Kerimhan Caddesi'nde bulunan Kutsal Sarkis Kilisesi aynı atmosferi yaşıyordu. Birkaç kişi hem Arapça hem de Farsça pankartlar yazmakla meşguldu. Her biri hazır olduğunda ona için psikopoza gösteriyorlardı. İlk pankartın metni şuydu: İran'ın özgürlüğünü, bağımsızlığı ve toprak ve ulusal bütünlüğünü talep ediyoruz. Ve bir diğer slogan ise yaşasın İran halkının Batı ve Doğu emperyalizmine karşı dayanışması cümleleriyle yazılmıştı.
Bunca coşku ve heyecan, yıllarca zalim Şah rejiminin dünya müstekbirlerine olan bağlılığı ve Müslüman ve Hristiyan demeden herkesi rahatsız eden bu zilleti tahammül etmekten kaynaklanıyordu. Sonra ise sade ve ihlaslı bir din adamı bu rejim ve onu destekleyen tüm güçlü hamileri karşısında durarak İslam İnkılabı'nın lideri konumuna gelmişti. İmam Hüseyin aleyhisselamın Erbayin'inden 3 gün önce İmam Hümeyni sürgün edildiği Fransa'daki yerinden bir mesaj yayımlayarak herkesin bugün de meydanları doldurmasını istedi. Erbayin gününde protestoculardan bir grup vardıkları her yerde yüksek sesle slogan atıyor ve halk da onları karşılamaya gidiyordu. Coşku dolu Hristiyan gençler ise Şah rejimine karşı ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atıyordu. Ancak bu arada bu grubun Şah'a ölüm sloganından başka diğer eylemcileri coşturan bir slogan daha atıyorlardı ve o da şuydu: "Mezhebimiz Ermeni, rehberimiz Hümeyni."
Fransa'da İmam Hümeyni'nin bulundukları dönemde her gün gazeteciler, sıradan insanlar ve Avrupa'daki İranlılar imamı görmeye ve sözlerini dinlemeye geliyorlardı. Bir gün 4 Ermeni İranlı öğrenci Nofeldoşato köyündeki imamın sükunet ettiği geçici mekanında imamı ziyarete gittiler. O sırada gazeteciler de toplanmış, her biri soru soruyorlardı. Bunların arasında Ermeni öğrencilerden biri şöyle sordu: "Eğer sizin inkılap kazansa ve İslami düzeni kursanız, İran'daki Ermenilerin kaderi ne olacak?" Bu İranlı gence imamın şefkat dolu bakışı en iyi cevaptı. İmam şöyle buyurdu: "Orada bulunan Ermenilerin bir geçmişi var ve İran'da bulunan diğer insanlarla her zaman aynı durumdadır. Tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Daha sonra tüm özgürlüklerinden yararlanacaklar ve tam adaletle muamele görecekler." diye cevap verdi. İmam daha önce Noel gününde ne hediye verildiği ile ilgili bilgi alarak aynı köyde Noel günü Hristiyanlara bir dal çiçek hediye etti.
Nihayet 14 yıl sonra İmam Hümeyni, tağut rejimini yıkmak için son adımı atmak üzere Hicri Şemsi 12 Behman 1357 olan 1 Şubat 1979'da İran'a döndü ve tarih sahnelerinde en büyük halk karşılama töreni yaşanmış oldu. Tahran sokaklarında imamı karşılamak için bekleyen milyonlarca sıradan insanın yanı sıra bazı büyükler ve farklı grupların temsilcileri Mehrabad Havalimanı binasında imamı selamlamak için toplandı. Ayetullah Hamene'yi imamın karşılama merkezindeki devrim komitesinden sorumluydu ve Şehit Mutahhari karşılama töreninde ondan bir konuşma yapmasını istedi. Uçak indiğinde bütün kafalar girişe dönüktü ve gözler bekleyiş içindeydi. Selam verenler arasında Ayetullah Hamene'ye bir metre mesafede özel kıyafetleri içinde İranlı Hristiyanların İmam Hümeyni'ye karşı duygularını iletmeye gelen bazı Hristiyan din adamları vardı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'nın zaferi yüzünden 15 gün geçmişti ve imam hala Tahran'daki Alevi okulundaydı. Farklı sınıflar ve gruplar imamı görmeye ve inkılaba bağlılıklarını ilan etmeye geliyorlardı. O gün Ermeni Piskoposu Bay Manukyan ve Ermeni Hilafet Konseyi Başkanı birkaç dakikalığına imamın konuydu. İmam onlara dedi ki, "Umarım bu hareket İran'da yaşayan tüm dini azınlıklara hayır getirir. Bu kral ve babasının yönetimi sırasında İran'ın Müslüman ve gayrimüslim tüm kesimlerin zorluklar içinde yaşadığını ve İslam'ın dini azınlıklara her zaman saygı duyduğunu biliyoruz. Dini azınlığa saygı duyuyoruz. Onlar milletimizin insanları, onlar ülkemizin insanlarıdır. Ve umuyorum ki İslam adaletinin hakimiyeti onlar için çok hayırlı olur ve İslam'ın koruması altında burada müreffeh, özgür ve düzgün bir şekilde yaşayacaklardır."
Ancak dayatılan savaş alevlendiğinde halk devrimin tadını henüz almamıştı. İslam devrimi ve ondan ortaya çıkan sistem süper güçler için o kadar tehlikeli görünüyordu ki bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için onları alttan birleştirdi. Saddam Hüseyin adlı bağımlı ve paralı bir piyon Irak'tan İran'a saldırdı.
Galvez Babumyan 30 yıldan fazla bir süredir petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışıyordu. İnkılap ve grev sırasında bir öncü konumundaydı ve şimdi ülkenin bu kritik durumunda tecrübesi ülkenin yönetimi ve borulardaki petrol akışının devam etmesi için gerekliydi. Savaş başlayınca çocukları kardeşinin Tahran'daki evine gönderip kendisi ahvazda kaldı. Dün gece onlarla telefonda konuştuğunda annesi Tahran'a dönmesi için ısrar etti. "Oğlum Galvezciğim, yarından sonra Iraklılar ahvazı arayacaklar. O zaman size ne yapacakları bilinmiyor. Bunlar İranlı Müslümanlar gibi değiller. Bugün komşumuz İmam Hüseyin'i öldürenlerin bunlar olduğunu söyledi. Sen asker değilsen Tahran'a geri dön." "Anne işte." Galvez ise şöyle dedi: "Baş üstüne bugünlerde geleceğim." Doğru söylüyordu. O gün trenle önemli belgeleri Tahran'a götürmesi planlanmıştı. Anneyi kolayca tatmin etti ancak çocuklarla konuştuktan sonra kendini tatmin etmesi gerekiyordu. İki çocuğu Varujan ve Talin 10 ve 6 yaşlarındaydı ve ne kadar da güzel konuşuyorlardı. Talin Farsçayı televizyondan yeni öğrenmişti ve Ermenice ile karıştırıyordu.
Akşam saat 9'da televizyondan 16 Mayıs 1359 haberi yayınlandığında savaşın 17. gününde rafineri kulelerinin üzerinde ateş ve duman yükseldiğinde Galvez'in öfke ve endişesi özlemine galip geldi ve orada kalmaya ve ülkenin petrol üretiminin devam etmesine yardım etmeye karar verdi. Şirketten doğru Ahvaz demiryoluna gitti. Tren istasyonu kalabalıktı. Bir siren ve ardından bir Iraklı savaş uçağının sesi havayı doldurduğunda henüz trenin ayağına ulaşmamıştı. Galvez gökyüzüne bakıyordu. Birkaç siyah noktanın uçaktan ayrıldığını ve hızla yere düştüğünü gördü. Galvez hareket edemiyordu. Gözünün önündeki son görüntü Varujan ve Talin ve eşi Hasmik'ti. Hasmik şaşkınlıkla kala kalmış ve sabaha kadar kocasının adını tekrarlamaya devam ediyordu. Galvest, Galvest. Galvest Ermenice'de dönüşün habercisi anlamına gelir. Ancak dönüşün habercisi asla geri dönmedi.
Hicri Şemsi 1368 yılının bayram günleridir Perşembe sabahı. Bu akşam evdeyseniz ülke yetkililerinden birinin birkaç dakikalığına misafiriniz olacağını duyurdular. Lütfen dedim. Sonra Galvez'in kardeşine ve kız kardeşimin eşine evimize gelmelerini söyledim. Varujan ve Talin konuğun haberine pek sevinmediler. Çünkü sınav günleriydi ve yoğun bir şekilde ders çalışıyorlardı. Talin bir lise öğrencisi ve Varujan bir tıp öğrencisidir. Tıp bölümünü kazandığı gün birkaç yıllık çalışmanın ve Galvez'siz yaşamanın tüm yorgunluğu canımdan çıktı. Varujan, şehit çocukları kontenjanı ile kabul edildi. Bunu her yerde söylemekte ısrar ediyorlar. Gururla babamın şehit olduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin benim ve şehit bir Müslüman çocuğum arasında hiçbir fark koymadığını söylüyor. Misafirimizin geldiği akşamın üzerinden 3 saat geçti. Hayretle bakıyoruz. Konuğumuz İmam Hümeyne'nin vefatından birkaç ay sonra İslam İnkılabı'nın liderliğini üstlenen bir önceki Cumhurbaşkanı, ben, Galvez'in erkek kardeşi ve kız kardeşimin kocası şaşkınlık içindeyiz.
Ayetullah Hamenei bizi selamlıyor ve diğerleriyle birlikte kanapeye oturuyor. Hiçbirimiz konuşamıyoruz. Rehber Hamenei selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra konuşmaya başladılar. Şehidin babası bu bey mi? Muhtemelen Ermeni şehitlerin çoğu genç asker olduğu için bu fotoğrafı şehidin babası sanmışlar. Diyorum ki bu bey kendisi şehit oldu. Hayret, bu bey mi şehit oldu? Evet. Siz onun eşi misiniz? Evet. Utançtan neredeyse eriyorum. Sıradan bir Müslüman din adamıyla hiç konuşmadım bile. Şimdi ülkenin en büyük manevi lideri önümde oturuyor ve benimle konuşuyor. Ayağa kalkıyorum ve ikram etmeye bir şeyler hazırlama bahanesiyle mutfağa gitmek istiyorum ama Ayetullah Hamine'yi bana izin vermiyor. Lütfen buraya oturunuz. Teşekkürler. Kanepenin sağ tarafında oturuyorum. İçimde garip bir his var. Hem zevk hem de utanç ve gurur. Keşke Galvez bu sahneyi görseydi. Kesinlikle görüyor.
Değerli dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@davalives.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 6. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Dünyanın maddi veya ilahi düşünen tüm düşünürler varlık aleminin bir ilk sebebi olduğu ve varlığını ona borçlu olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak maddi felsefeler ilk sebebi madde ve ilahi felsefeler ilk sebebi Allah olarak biliyor. İlk sebep veya ezeli sebebin varlığının nedeni ise şu ki sebep sonuç zinciri sonsuza dek uzağız ve en son bizzat esas sebep olan ve başka şeyin sonucu olmayan noktaya varırız. Yani onun varlığı kendisinindir ve her zaman var olmuş ve bundan böyle de ebediyen var olacaktır. Felsefe ilminde sebep-sonuç zincirinin ebediyen ve sonsuza dek süreceği kabul edilmez. Bunun sebebi de gayet net ve açıktır. Çünkü her sonuç sebebine bağlıdır ve sebebi olmaksızın bir hiç sayılır. Şimdi acaba sonsuz ihtiyaç ve gereksinimi yan yana dizersek ihtiyaçsızlığa dönüşür mü? Hayır. Peki acaba sonsuz sayıda hiçi yan yana dizerseniz bir şeye dönüşür mü? Acaba sonsuz sayıda sıfırı yan yana dizersek bir sayıya dönüşür mü? Dolayısıyla sebep sonuç zinciri bir ilk sebebe bağlı olmadan asla doğmaz. Böylece öyle bir noktaya varırız ki tüm varlıkları esas sebebidir ve kendisi de hiçbir sebebin sonucu değildir. Bu tartışmanın sonucu şu ki hem maddi hem ilahi düşünceler bir ilk ve ezeli sebebin varlığına inanır. Fakat aralarındaki anlaşmazlık şu ki acaba ilk sebebin akıl ve ilim ve bilinci var mıdır yoksa yok mudur? Maddeciler ilk sebebin akıl ve düşünce sahibi olduğunu inkar eder ve ilk sebebin ilim ve bilimci olmadığını söyler. Ancak Allah'a inananlar dünyanın ilk sebebi yani Allah'ın sonsuz akıl, ilim ve hikmet sahibi olduğuna inanır. Şimdi bu tartışmanın ardından alemleri yaratan yegane Allah'ı nasıl tanımak gerektiğine şöyle bir göz atalım. Allah'ı tanımak için birçok yol vardır ve dini metinlerde ve kaynaklarda ve itikatla ilgili yazılarda bu yollara işaret edilmiştir. Kimi insanlar çok basit yollarla Allah'ı tanır ve ona kulluk etmeye başlar. Ancak bazı insanlar da çeşitli kuşkularla karşı karşıya gelir ve esas amacına ulaşmak için güçlü mantık ve deliller gerektiren yolları izlemesi gerekir. Buna karşın tüm insanlar bir konuda ortaktır ve o da fıtri olarak Allah'ı tanımaları ve ona eğilimleri olmasıdır. Bu mesele tarih boyunca çeşitli kalıplarda ve engebeli bir süreçle beraber olmuştur. Bazen bu tanım gaflete uğramış veya sapmış. Ancak Allah'a olan eğilim insanlarda hiçbir zaman sönmemiştir. Allah'ı arayan insanı kurak ve sıcak bir çölde su arayan bir insana benzetmek mümkün. Öyle ki bu insan çok duru ve serin suyu olan bir çeşmeye ulaştığında büyük bir mutluluk duyar. Uzun süre aradıktan sonra varlık aleminin yegane yaradanını tanıyan insanların o anda hissettikleri duygu aynı kurak çölde çeşmeyi bulan insanın duygusudur. Bu insanlarda alemin ilk ve ezeli sebebini buldukları için mutludur. Allah'ı tanımanın belki de ilk ve en basit yolu Allah'ın varlık alemi üzerine düşünmektir. Bunun için insan varlık aleminde var olan tüm mahlukların ve ayetlerin üzerinde düşünmesi ve acaba bu mahluklarda yüce Allah'ın işaretleri görünüp görünmediğine bakması gerekir. Allah'ı tanımanın yolu varlık aleminde Yüce Allah'ın işaretleri üzerinde düşünmektir ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle ilahi ayetleri düşünmektir. Varlık aleminde yerden göklere ve buradan insan vücuduna kadar Yaratan'ın işaretleri söz konusudur ve gönülleri her yerde ve her zaman var olan varlığın merkezine doğru yönlendirir. Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ve tüm mahlukları yaratılışından ilahi ayetler şeklinde söz ediyor ve insanları yaratılışın simgelerini görmeye ve üzerinde düşünerek Allah'ın varlığını anlamaya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarim Şirazi bu konuda şöyle diyor: Allah'ı tanımanın belki de ilk ve en basit yolu varlık alemi üzerinde düşünmektir. Bunun için insan varlık aleminde var olan tüm mahlukların ve ayetlerin üzerinde düşünmesi ve acaba bu mahluklarda Yüce Allah'ın işaretleri görünüp görünmediğine bakması gerekir. Acaba insanın gözü ve yapısı bu harikulade organı yaratanın fizik kurallarını ve mercekler ve aynaların yasalarını mükemmel olarak bildiğini göstermez mi? İnsan kanında birçok madde belli oranlarla yer almaktadır. Bu oranlarda en küçük değişiklik insan hayatını ve düzenini bozar. Acaba bu durum insanı yaratanın kanın tüm kimyasal özelliklerini ve içinde yer alan maddelerin de özelliklerini bildiğini göstermez mi? İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hücrelerinin yapısı ve onca karmaşıklığı ve esrarengiz oluşu ile aynı zamanda bu hücrelerin yaratanın insan, hayvan ve bitkilerin tüm fizyolojik yasalarını bildiğini gösterir. Güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin birbirinden mesafesi ve hızı bu sistemi yaratanın cazibe ve merkez kaç kuvvet gibi tüm durumlardan haberdar olduğunu gösterir. Böylece varlık aleminde tüm mahlukların yapısında en ufak zerreden en büyük galaksilere kadar harikulade bir düzen hakim olduğu ve bu da yaratanın bu nizamın tüm yasalarını bildiği anlaşılıyor. Nerede bir düzen varsa orada kuşkusuz bir düzen veren vardır. Bilginlerin de itiraf ettiği üzere varlık alemindeki tüm mahluklarda şaşırtıcı bir düzen söz konusudur. Güdümlü olan her düzen ise güdümlü bir yaratanın işaretidir. Bu tür düzenler varlık aleminin her yerinde göze çarpar ve hepsi bir arada genel bir düzen oluşturur. Ve bu düzenin hikmet sahibi bir yaratan yaratmış ve sürekli yönetmektedir. Varlık aleminin bir kör tesadüf eseri yaratıldığı gibi bir teze istinat etmek varlık alemi bunca düzeni, hikmeti ve sırları karşımızda dururken asılsız ve mesnetsiz bir tezdir ve hiçbir akli selim bu tezi kabul edemez. İnsan vücudunda bile hikmetli tedbirin izleri en şaşırtıcı biçimde göze çarpmaktadır. Eğer biraz insan vücudunun yapısı üzerine düşünecek olursak, bu vücudu oluşturan tüm zerreciklerin çok titiz bir program çerçevesinde her biri yerli yerinde oturduğu anlaşılır. Vücudumuzdaki her hücre başlı başına güdümlü bir sistemdir. Hücreler topluluğu herhangi bir organı ve daha doğrusu daha büyük güdümlü bir sistemi oluşturur. Bu organların tümü ise iç güdümlü vücudumuzu oluşturmaktadır. Fakat iş bununla bitmez. Bunun yanında sayısız canlı cansız sistem yine varlık alemi dediğimiz muazzam bir sistemi oluşturmakta ve bu sistem hikmetli tedbiri olan tek bir varlık tarafından yönetilmektedir. Varlık aleminde bu tür örneklere sonsuz sayıda rastlamak mümkün. Gerçekten hangi tedbir ve hangi koordinasyon analar bebeklerini doğurur ve doğurmaz vücutlarına bebekleri beslemek üzere ana sütünü yaratır. Ya da şu bal arılarına şöyle bir göz atalım. Bal arısı her sabah peteğinden çıkar ve uzun mesafeleri kat ederek hoş kokulu çiçeklere konar ve akşam vakti yolunu kaybetmeden peteğine döner. Yine bal arısının peteğinin yapısı öyle tasarlanmıştır ki ortasında bir koridor vardır ve yuvalar bu koridorun çerçevesindedir. Bu yuvaların birbirinden mesafesi tam 11 milimetre kadardır ve tarih boyunca asla değişmemiştir. Bilimsel açıdan ise bu dakik mesafeler olmasaydı ya bal üretilemez ya da arılar yaşamını sürdüremezdi. Kuşkusuz insanların bilimi geliştikçe sır perdeleri aralanır ve yaratılış sırları bir bir ortaya çıkar. Saydığımız bu örnekler yine dünyada göze çarpan binlerce şaşırtıcı ayet ve işaretlerle birlikte bu düzeni akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan yarattığını gösteriyor. Eğer bizden bu düzeni yaratanın kim olduğu sorulursa en üstün varlık olan Yüce Allah diye karşılık veririz. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Ben Mehtap Mahir. Sizleri İranlılar Arasında adlı podcastimizi dinlemeye davet ediyorum. Eğer İranlılar arasında aşırı ihtilaflar, selamlaşmalar, sık sık yapılan telefon görüşmeleri ve sürekli ikramlar ile karşılaşırsanız şaşırmayın. Çünkü İranlılara göre misafir Allah'ın dostudur. Önceki bölümde Sofia Akoltaki'nin İranlılar arasındaki hiyerarşi hakkındaki gözlemlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü podcastimizde İranlılar arasında Sofia Akoltaki'nin gözünden selamlaşma, misafir ağırlama ve ikram adetleri hakkında konuşacağız. Neler olacağını öğrenmek ve daha önce söylediklerimizi tekrar okumak için bizi İran Radyo sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edin. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın söylediklerini dinleyelim. İranlılar genellikle bir konuşmaya başlamak ve selamlaşmak için selamun aleyküm veya kısaltılmış hali olan selam derler ve aynı şekilde cevap verirler. Selamun aleyküme karşılık olarak söylenen ve aleyküme selam genellikle din adamları ve olgun insanlar tarafından kullanılır. Selamlaşırken küçüklerin büyükleri selamlaması beklenir ve cinsiyete bakmaksızın saygı göstergesi olarak büyükler önce selamlanır. İslam dininde yaş veya statüye bakmaksızın selam vermeye ve alçak gönüllülük göstermeye büyük önem verilir. Tanıdığınız herkesle, hatta çocuklara bile tek tek selamlaşmak, herkese toplu bir selam vermek yerine daha önemlidir.
aslında tanıdığınız birine ilk selam veren olmak isteğe bağlıdır. Ancak selamı cevaplamak, hatta bu sizin bir başkasıyla konuşmanızı kesse bile zorunludur. Bu sosyal davranışı kızımın okulunda yapılan bir veli toplantısında yakından gözlemledim ve size anlatmak istedim. Bir gün kızımın okul müdürü yaklaşık 100 veli ile birlikte yeni bir veli öğretmen birliği üyesi seçmek için bir toplantı yaptı. Müdürün konuşma kürsüsü velilerin toplantı salonuna girdiği kapının tam karşısındaydı. Belki güleceksiniz ama konuşması şöyleydi. Bu yıl okulda acil bir danışmanlık sistemi projesi, birden müdürün konuşması kısa bir süre kesiliyor ve yeni gelen veliye selam vererek selamun aleyküm diyordu. Sonra hemen konuşmasına devam ediyor ve kızlara yaş olarak daha yakın olan genç danışmanlardan yararlanılacak diyordu. Aynı şey tekrarlanıyor ve yeni gelen veliye selam vererek selamun aleyküm diyordu. Ve tekrar konuşmasına devam ediyor ve umarız bu kararın olumlu etkilerini kızlarımızın performansında çok yakında görürüz diyor ve tekrar selamun aleyküm diyordu. İlginç olan bu sık sık tekrarlanan selamlaşmaların ne onun ne de dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına neden olmasıydı. Ve katılımcılar hala müdürün konuşmasını dinliyordu. İranlılar arasında da İngilizce konuşanlar gibi selamlaşmadan hemen sonra her zaman kullanılan ifadeler ve gerçek bir cevap gerektirmeyen yanıtlarla konuşmaya başlanır. Konuşmanın her iki tarafı da aynı anda bu soruları sorduğundan bu yanıtlar çakışabilir. Bu durumda konuşan kişi daha önce hiç karşılaşmamış olsa bile eş ve çocukları gibi aile büyüklerinin durumunu sorabilir. Genellikle size birkaç örnek vereceğim kişiler ifadeler kullanırlar. Eşiniz nasıl? Elhamdülillah iyi, selam söylüyor. Benden ona selam söyleyin. Büyüklüğünüzü arz ederim. Çocuklar nasıl? Ellerinizden öperler. Çoğu arkadaşım benden Yunanistan'da yaşayan ailem ve hiç görmedikleri ve göremeyecekleri akrabalarım hakkında soru sorarlar. Aramızdaki konuşma şöyle ilerler. Ailen nasıl? Elhamdülillah selam söylüyorlar. Benim de selamımı söyleyin. Ve şunu söylemeliyim ki tüm bu selamlaşmaların boş ve anlamsız konuşmalar olduğunu düşünmeyin. Psikolojik olarak bir arkadaşım veya tanıdığım, benim, eşim ve çocuklarım hakkında soru sorduğunda endişelerimi onunla paylaştığım ve o da bana empati ve şefkat gösterdiği için aramızda bir ortaklık ve anlayış oluşur. Hal hatır sormanın başka bir işlevi de konuşmada yeni bir aşamaya girmektir. Yani eğer konuşma durursa ve biri bu konuşmanın devam etmesini isterse, o kişi yeni selamlaşmalar kullanarak konuşmayı yeniden başlatır. Başka bir ifadeyle bu sorular konuşmada yeni bir konuya atlama tahtası gibidir. Bu soruları kullanarak konuşmayı yeniden başlatabilir, ancak bu zorunlu ve her zaman böyle olmak zorunda değildir. Sadece yeni bir konu başlatma motivasyonunu sağlayan akıllı sorulardır. Örneğin, başka ne haber der veya güncel olaylar, hava durumu ve benzeri sorular sorar ve böylece konuşma devam eder.
Thank you.
Genel olarak İranlılar birbirleriyle çok iletişim halindeler ve bu iletişim bağlarını güçlendirir. Bu bağları güçlendiren ve aralarında çok yaygın olan güzel sosyal davranışlardan biri de aileleri, akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeyi sevmeleridir. Antropologların hemsofra olarak adlandırdığı bu durum, birlikte yemek yemenin, bir araya gelmenin tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanan İranlılar arasında büyük öneme sahiptir. Bu yaklaşım ayrıca daha sonra sizinle paylaşmak istediğim İran kültüründeki yemeklerin önemini ve yerini de göstermektedir. Eğer yeni evlenen çift ebeveynlerinin evine yakın oturuyorsa, hem kocanın ailesi hem de eşin ailesini haftada en az bir kez ziyaret ederler ve onlarla birlikte yemek yerler. Bu çok güzel davranış hem ilişkileri güçlendirir hem de yeni evlenmiş ve ev işlerine henüz tam alışık olmayan kişilere, özellikle her ikisi de çalışıyorsa, dinlenme fırsatı verir ve aynı zamanda bu işleri ebeveynlerinden öğrenme fırsatı verir. Özellikle İranlıların yeni yılı olan Nevruz gibi özel günlerde kendi ebeveynlerini ziyaret etmenin yanı sıra ailenin diğer büyüklerine de saygı göstermeleri ve onları göremiyorlarsa arama yapmaları gerekir. Açıkçası yüz yüze görüşmek aile ve arkadaşlık ilişkilerini korumak için en iyi yoldur. Ancak telefon görüşmesi bir kişinin sahip olabileceği ikinci iyi seçenektir. Aile ve arkadaşlarla her gün yüz yüze görüşmek mümkün olmadığından telefon birbirinin halini sormak için iyi bir araç olarak kabul edilir. Bu tür selamlaşmayı hem kendi ailemde hem de eşimin ailesinde gördüm. Örneğin iki kayınbiraderim her gün belirli bir saatte birbirleriyle telefonda konuşurlardı. Ayrıca kayınvalidemle de her gün telefonda konuşma alışkanlıkları vardı. Tıpkı kız kardeşim Atina'dayken ebeveynlerimle konuştukları gibi. Telefon görüşmesi yüz yüze ilişkilerin kurallarına benzer kuralları takip eder. Konuşmaya başlamak ve selamlaşmak. Ve bu konuşmada günlük haberler birbirleriyle paylaşılır. Arkadaşlar içinde aynı benzer davranışı küçük bir değişiklikle görüyoruz. Her gün telefonla selamlaşmanın olması pek sık görülmez ancak birkaç günde bir beklenir. Bu nedenle İran'da kaldığınız süre boyunca biriyle arkadaş olursanız onların ara sıra sizi arayıp hal hatırınızı soracağını beklemelisiniz. Onlar da sizden aynı şeyi bekleyecektir. Bu gibi telefon görüşmelerinin mutlaka uzun olması gerekmez. Bu görüşmeler sadece arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapılır. Konuşmayı bitirmek için kullanmanız gereken ve bilmeniz gereken ifadeler şöyledir. Sadece halini sormak için aradım. Üzgünüm, zamanını aldım. Üzgünüm, rahatsız ettim. Bu, şu an konuşmayı bitirmek istediğin anlamına gelir. Eve gel, birbirinizi ziyaret etmek için bir teklifte bulunmak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Size ilginç ve komik bir anı anlatmak istiyorum. Eşim Hüseyin, İngiltere'de okuduğunda biz yaşamak için bir evin üst katından bir oda kiralamıştık. Bu oda hem yatak odamız hem de okuma ve misafir ağırlama yeriydi. İşten yeni gelmiş ve dinleniyordum ki, birden Hüseyin aceleyle odaya girdi beni uyandırdı ve öğrencilerinden biri onu eve getirmiş ve çay içmek için eve geleceğini söyledi. Ona neden onu davet ettin diye sordum. O da sadece nazikçe davet ettim. Gerçekten geleceğini bilmiyordum dedi. Farklı kültürlerde göreneklerin farklı anlamları vardır. İranlılar arasında Hüseyin'in yaptığı gibi hazırlıksız bir davet, davet eden kişinin muhatapla daha fazla etkileşim kurmak istediğini gösterir. Davet eden kişinin daveti gerçekten davete hazır olmak anlamına gelmese de bunun yerine kişi için yapılan iyiliğin karşılığı olarak bu teklif yapılır. Ancak yine de ilgi ve takdir göstergesidir. Hüseyin arkadaşını eve çay içmeye davet etti. Çünkü onu eve bırakmıştı ama davetini hemen kabul edeceğini bilmiyordu. İranlıların deyimiyle taarruf olan ikram, İranlıların çoğu konuşmasında bulunan ve misafirperverlik ve cömertliklerini gösteren nazik bir konuşma veya alçak gönüllülük türüdür. Şimdi size İranlılar arasında misafirin konumundan kısaca bahsetmek istiyorum. Misafir Allah'ın dostudur. İranlılar arasında sıkça kullanılan ve çok inandıkları bir sözdür. Çünkü İranlılar ilişkilerin güçlenmesinin yanı sıra misafirin evlerine bereket getirdiğine inanırlar. Bu nedenle misafirlere her zaman sıcakkanlılıkla ve saygıyla davranırlar. İslam dininde de buna tavsiye edilmiştir. En iyi yer ve en iyi yemek her zaman misafirler içindir. Ziyaret sırasında ev sahibi misafirine sürekli yemek, içecek ve meyve yemeye ısrar eder ve onlara çay isterler mi diye sormadan onlara çay getirirler. Ziyafetin sonunda evlerine geldikleri için onlara teşekkür ederler ve misafirlerden tekrar evlerine gelmelerini isterler. İran'da bir araya gelmelerin belirli bir başlangıcı veya bitişi yoktur. Tabii ev sahibi tarafından bir sınırlama getirilmediği müddetçe. Misafirler istedikleri zaman gelip gidebilirler. Ancak ev sahibinin rahatını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Genel olarak saygı, alçak gönüllülük ve empati göstermek için iltifat kullanırlar. İki erkek misafir arasında duyduğum bir konuşma şöyleydi. Seni buralarda görmeyeli çok oldu, hayırdır? Ayağınızın altındaki toprağım. Misafirperverlik, samimiyet ve saygı gibi olumlu özelliklerin samimiyetle ifade edilmesi durumunda iltifat, misafire ve muhataba saygı gösterme ve değer verme anlamına gelir. Aslında iltifat kullanmak kişinin saygısını ifade eder ve tarafların imajını yükseltir. Değerli dinleyiciler, İranlılar arasında selamlaşma, hal hatır sorma ve iltifat üzerine odaklandığımız İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde ise size Sofia A. Koltake'nin ağzından İranlılar arasında özür dileme, övgü ve takdir etme gibi konuları anlatacağız. Bizi sonraki bölümlerde takip etmenizi bekliyoruz ve eğer içeriğimizi beğendiyseniz Bunu arkadaşlarınıza da önerirseniz seviniriz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize katıldığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82, ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. (Gülüyor)